Spor Time.
Türk güreşinde Koca Yusuf. Bütün dünya bilir ki Türklerin atasporu güreştir. Güreş dediğin Türk insanının hayata bakışıdır zaten. Anadolu insanı altta kalınca yerinmeyen, üste çıkınca sevinmeyen bir kültürden gelir. Onun için ölçü, minderde ve her yerde sadece güçlü olmak değildir asla. Çünkü asıl olan çayırda, minderde ya da hayatta ayakta kalmaktır. Özetle güreş, pehlivan olmakla insan olmanın ölçüsünü bir tuttuğu için bizim atasporumuzdur. Bu müthiş kültür mirasının başta gelen isimlerinden biri de kuşkusuz cihan pehlivanı lakaplı güreşçimiz Koca Yusuf'tur. Onun yaşamı küçük ağaçlara elense çeken ve neredeyse gördüğü herkesle güreşmek isteyen bir çocuğun ünü Amerikalara kadar yayılan bir cihan pehlivanına dönüşümünün hikayesidir. 1.90'lık boyu ve 144 kiloluk bedeniyle Adalı Halillere Kel Aliçolara kafa tutan ve bunu yaparken spor ahlakından da ödün vermeyen gerçek bir pehlivanın hikayesidir. Kimselere yenilmeyen yiğit bir karakterin, sıradan bile olmayan bir takım insanların bencil duygularına yenilmekten kurtulamayışının da hikayesidir. Ve en önemlisi onun hikayesi, okyanusların dibinde bile sırtının asla yere gelmeyeceğini, yani naaşının bulunması halinde bile yüz üstü bulunacağını iddia eden en zorlu rakiplerinin saygı dolu, hürmet dolu ifadelerinin de hikayesidir. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak canlı yayında selamlıyoruz sizi. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, memleketim FM'den Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama yine hatırlatacağım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Tolga Kökten, telefon hattımızın diğer ucunda programımızın daimi konuğu ve danışmanı sevgili Özkan Pekesen ve yine birçok programımızda birikiminden de yararlandığımız Profesör Doktor Ahmet Talimciler, spor sosyoloğu, İzmir Bakırçay Üniversitesi hocası Ahmet hocamızda ve mikrofonun başında bu ekibin lideri, programın prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem. Sevgili dinleyiciler, bugün 4 bölümlük bir Türk güreş tarihi serisine başlıyoruz Spor Daima'da. Her programda vurguladığımız gibi aktüel olan, öne çıkan, rol çalan spor branşlarından ziyade biz daha gerilerde kalan ama önemi hiç unutulmaması gereken spor dallarına öncelik verelim istiyoruz. Geride kalan haftalarda dünyada ve Türkiye'de tenis sporunu konuşmuştuk. Bu haftadan itibaren de özellikle Türkiye'de, Türkiye tarihinde, Türk tarihinde güreşi, Türk spor tarihinde güreşi konuşalım istiyoruz. Ve programın başında sizlerle canlı yayında paylaştığım metin sevgili Özkan Pekesi'nin kaleminden çıkmıştı. Koca Yusuf'un hikayesini çok kısaca bizlerle paylaştı Özkan. Bir kapı açtı. Şimdi o kapının içinden hep birlikte gireceğiz. Hem Özkan'la hem sevgili Ahmet hocamla Koca Yusuf'tan da yola çıkarak Türk güreş tarihini, güreş tarihimizin büyük isimlerini konuşacağız. Ama bir cümlede 12 Mart 1921'e atıf yapmak istiyorum. bizim programımızdan önce de detaylı olarak çok geniş ve çok donanımlı bir şekilde aktarıldı. 12 Mart 1921 aynı zamanda da Mehmet Akif Ersoy ile özdeşleşen İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yıl dönümüne ulaşan günlerin başlangıcı. Bugün 12 Mart 2021, 12 Mart 1921'in üzerinden 100 yıl geçti ve o İstiklal Marşı dünyanın her yerinde Türkiye'nin bir sembolü olarak günlerde defalarca okunuyor, okunacak. Türkiye Cumhuriyeti de elbette ilelebet payidar kalacak. Şimdi Ahmet Hocam'a dönüyorum. Ahmet Hocam, İzmir'e selamlar, Ankara'dan Spor Daima programından.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyiz hocam, iyiyiz. İşte bir girizgah yaptık. 12 Mart 1921 ile ilgili belki sen de birkaç cümle kurmak istersin. O cümlelerini alalım, ardından Koca Yusuf'la devam edelim.
Tabii bugün çok çok özel bir gün, çünkü 100 yılı geride bırakmak, yani dalya demek ve geriye doğru dönüp baktığınızda gerçekten bir ulusun nasıl şahlandığını, nasıl gen vurulmaz olduğunu ortaya koyan harika bir metin var ortada ve o metinin yazarını rahmet ve minnetle anıyoruz, Mehmet Akif Ersoy'u. Gerçekten çok çok önemli bir metin ve bizim için bütün Türk milleti adına gurur duyulacak bir metin var ortada. O yüzden de bir kez daha buna katkı koyan, yazımı gerçekleştiren Mehmet Akif Ersoy'u ve tabii ki bunu güfte haline getiren ve bütün törenlerde okumamıza yardımcı olan herkesi şükran ve minnetle anmaya devam ediyoruz.
Osman Zeki Üngör'ü de analım diyorsun.
Osman
değil mi
Zeki
hocam?
Üngör.
Evet hocam. Evet hocam, Türk güreşini konuşalım, Türk güreş tarihini konuşalım diye yola çıktık. Bu ilk programımız, sevgili Özkan yine Koca Yusuf'la ilgili çarpıcı bir metin kaleme almış. Benim birkaç programda ricalarım oluyordu sevgili Özkan'dan. Bu sefer tam olmuş. Hani metni olabildiğince kısa tutalım ki konuşmalara yer verelim diyordum. Bu metinin aslında sonunda hikayeyi bilenlere bir gönderme de var, evet. Ama onu senin açmanı istiyorum. Çok talihsiz de bir ölüm yaşıyor Koca Yusuf. Tersten gidelim istersen, çünkü Özkan onu çok güzel vurgulamış. Naaşının bulunması halinde bile sırtı asla yere gelmeyeceği için denizin ortasında, okyanusun ortasında yüzüstü bulunacağını iddia eden en zorlu rakiplerinin saygı dolu ifadelerinin de hikayesidir diyor.
Şimdi Özkan Bey bu hafta şöyle ilginç bir şey yaptı. Beni aradı, böyle bir şey konuşacağız. Koca Yusuf, ardından da güreş üzerinden konuşacağız dedi. Ben de bunun üzerine kendi kütüphanemden şöyle bir baktım. Hem de çok ilginç bir şekilde onu da rahmetle anmamız gereken çok önemli bir tarihçidir. Orhan Koloğlu'nun,
evet.
Türk Güreşi diye bir kitabı var. Ben kitabı Özkan Bey'le konuştuktan sonra şöyle hızla bir gözden geçirdim. Bir 150 sayfasını okudum. Yani Koca Yusuf, Kurtdereli kısımlarını okudum. Ve tekrar baktım. Gerçekten zaten Koca Yusuf'la ilgili ta çocukluğumdan kalma böyle ilginç bir bağlantım vardı. Şöyle bir bağlantım vardı. Yine hani o hep her programda andığımız benzer kuşaklar olmamızın neticesinde hatırlayacaksınız. O dönemlerde bir takım ansiklopediler vardı.
Evet,
ve bu ansiklopediler,
evet,
aracılığıyla biz tarihte iz bırakan bir takım Türklerin isimlerini, yapıp ettiklerini öğrenirdik.
Evet.
Koca Yusuf da bunlardan bir tanesiydi ve tam da belirtmiş olduğunuz gibi en çok bize en ilginç gelen husus tabii ki ölüm şekliydi. Yani bindiği teknenin batması sonrasında, bindiği geminin batması sonrasında meydana gelen kaza ve ardından yaşananlarla ilgiliydi bu. Burada şunu söylemek belki daha ilgi çekici olacaktır bizi dinleyenler açısından. Koca Yusuf İstanbul'a gelen bir Fransız sirk organizatörü tarafından keşfedilip alıp önce Fransa'ya götürülür.
Evet.
Ardından Fransa'dan Amerika'ya götürülür.
Evet.
Ve ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar yenilmez olduğu her defasında bir kez daha ortaya çıktıkça daha da ilginç bir hal alır bu.
Hatta Türk işte gibi güçlü deyimi bir kere,
tabii,
daha gündeme gelir değil mi hocam?
Tam da o gündeme gelir ve gerçekten de yaptığı hiçbir müsabakada yenilmez. Zaten benim bildiğim ve yine Orhan Koloğlu'da okuduğum kadarıyla da Koca Yusuf'un sadece bir tek bir çolak müminle ne karşı bir yenilgisi var, onun dışında hiçbir yenilgisi yok. Yani Kurt Devri'nde dahil olmak üzere hiçbir pehlivana yenilgisi yok. Yurt dışında yapmış olduğu karşılaşmalarda özellikle Orhan Koloğlu'nun anlatımı üzerinden gittiğimizde çok çok ilginç bilgiler içeriyor. Yani yapılan karşılaşmalar esnasında sahneye çıkanların onunla güreşmemek için sürekli olarak kaçtığı, ringin içerisinde oradan oraya devam etmek suretiyle güreşmemek için her türlü hileye başvurduğuyla ilgili çok ilginç bilgiler var. Ama son kertede şöyle bir nokta koyup Özkan Bey'e de sözü bırakayım.
Evet hocam.
İlginç olan husus şu, karşımızda hakikaten müthiş bir güçlü ve bir güreşçinin de söylediği gibi bugüne kadar Pons yanlış hatırlamıyorsam bugüne kadar karşılaştığım en güçlü güreşçiydi Koca Yusuf ifadesini kullanıyor ve gerçekten de Koca Yusuf eğer Türkiye'ye dönebilseydi, o dönemde Osmanlı'ya dönebilseydi ve daha sonra Kurt Devri'nin de katılmış olduğu Cihan Dünya Şampiyonluğu müsabakalarına katılmış olsaydı çok büyük bir ihtimalle dünya şampiyonu olarak görecektik onu. Ama bütün bunlara karşın Koca Yusuf gerçekten hem Fransa'da yaptıklarıyla hem Osmanlı topraklarında yaptıklarıyla hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptıklarıyla büyük bir iz bırakmıştır.
Hocam çok teşekkür ediyorum. O zaman bir virgül koyalım. Sen yine hatta ol. Özkan'a dönelim. Sevgili Özkan.
Merhaba.
Merhaba. Evet, hem senin metnini okuduk biliyorsun girişte, hem 12 Mart 1921'den yola çıkıp 12 Mart 2021'i konuştuk. Belki senin de birkaç cümle kurma isteğin olacaktır İstiklal Marşımızla Mehmet Akif Ersoy ile ilgili. Ardından da Koca Yusuf'la devam edelim dilersen Özkan.
Elbette. Öncelikle şunu söylemek isterim. Tıpkı Mehmet Akif'in dediği gibi, hani o dizelerde geçiyor ya, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Bakın biraz da konumuzla ilgili. Türk insanı bu yüzden zaten atı, spor, güreş.
Çok
orada bile bir şey algı yaratılabiliyor çok net olarak. Yani Türk insanının duruşu bu zaten.
Hı hı.
O yüzden de atı, sporumuz güreş. Koca Yusuf'a gelince bir kere şöyle başlamak isterim. Koca Yusuf'un yani bir şeyden bahsettik ya, metinde işte 1.88 boy ya da 144 kilo olmasından, hı hı, dolayı Koca Yusuf değil. Mesela tarihte Kurtdereli gibi, işte Filiz Nurullah gibi mesela 2 metre 2 santimlik şeyler var. Hatta 150 kilogramlık pehlivanlar var.
Hı hı.
Peki Koca Yusuf neden Koca Yusuf? Çünkü o kadar ahlaklı ki insanlar onu bu şekilde çağırıyorlar. Bir kere Koca Yusuf denmesi bununla alakalı.
Hı hı.
Bu son derece çarpıcı.
Yalnızca cüssesiyle ilgili değil diyorsun yani.
Evet, bu kesinlikle öyle. Çünkü dediğim gibi yani pehlivanlığın hayatına baktığınız zaman cüsseleriyle ilgili çok ciddi tanımlar var. Yani çok iri insanlar var.
Hı hı.
İster istemez akla böyle bir soru geliyor ve araştırdığınız zaman da bu şeyle karşılaşıyorsunuz.
Bu farkı görebiliyorsun araştırdığında, evet.
Evet, net olarak. Tabii ki Bulgaristan'da şimdi de doğmuş kendisi 1857'de. Burası da Deli Orman diye tabir edilen bir yere yakın. Mesela Deli Orman'da Türk güreş tarihinde mesela, hani derler ya, havasından mıdır, suyundan mıdır, inanılmaz bir pehlivan sayısı var.
O pehlivanlar kadar çok yatağı değil mi? Pehlivanlar yatağı tarihte. Evet.
Evet, zaten Türk güreş tarihinde sıkça telaffuz edilir. Deli Orman mutlaka aşina herkesinden. Dolayısıyla Koca Yusuf da oradan. Ve şey var, Koca Yusuf mesela ilk çıkış yaptığı dönem bu bir Kel Aliço karşılaşması,
hı-hı,
var.
Hı-hı.
1885 Kırkpınar'ında oluyor bu karşılaşma. Dolayısıyla öyle bir uzun sürüyor ki, yani gece boyu düşünün, o dönemler kandiller falan var, etraf bir şekilde aydınlatılmaya çalışılıyor. Yani bir türlü birbirini yenemeyen o derece güçlü insanların yan yana olduğunu düşünün. Sonuçta güreşin galibi belli değilken Kel Aliço zor durur güreşi.
Hmm.
Ve der ki yani evet tamam, öyle bir hal aldı ki artık durum, geceyi buldu, kandiller yakıldı, bu bitecek gibi değil. Ben 26 yıl üst üste Kırkpınar'ı kazandıktan sonra artık gönül rahatlığıyla birine burayı bırakabilirim, Koca Yusuf der. Ve Koca Yusuf'un dönemi zaten ondan sonra başlar. Devamında yine çok ünlü bir pehlivan olan Adalı Ali'yi yendikten sonra artık neredeyse rakipsizdir. Dolayısıyla Koca Yusuf'un efsanesi böyle başlıyor.
Fakat 26 yıl dedin değil mi Özkan?
Evet,
26
evet,
yıl.
Evet. Ama çok ilginç bir nokta daha var. Bir, işte bu Kırkpınar'la mesela Koca Yusuf'un ismi genelde yan yana kullanılır ama öyle bir şey yoktur.
Hı hı.
Burada var ama devamında öyle bir şöhret kazanıyor kendisi. Mesela Fransa'dan davet alıyor, Ahmet Hocam'ın dediği gibi Amerika'dan davet alıyor. o kadar şöhretli ki neredeyse 40 binlara doğru düzgün katılamamış bile.
Anladım.
Şöyle bir sınanma söz konusu. Bu kadar önemli bir güç, bu kadar önemli bir yani dehşet bir insan tek kelimeyle bizi Avrupa'da bir şekilde ismimizi duyurmalı. Aynı zamanda şunu da söylemek isterim. Koca Yusuf Türk tarihindeki ilk dünya çapındaki sporcu. Dolayısıyla işte Fransa'da gittiği zaman herkesi bir şekilde yeniyor. Amerika'da öyle. Ve çok ilginç bir şey daha var. Oralarda da şu meşhur kısmet vardır ya.
Evet.
Onunla güreşiyor. Çok büyük itirazlar olmasına rağmen hayır işte buranın belli kuralları var gibi bir takım kendisine uyarılarda bulunmasına rağmen Koca Yusuf'un cevabı şu oluyor. Beni davet eden sizsiniz. Dolayısıyla ne giydiğimi ben belirlerim. Hatta kendi kısmetinin içerisini tıpkı Kırkpınar güreşlerinde olduğu gibi yağlaması söz konusu. Dışını değil ama bakın dikkat edin. Çünkü bizdeki bu Kırkpınar güreşindeki o yağlanma durumu yapılacak oyunların daha da zor hale gelmesini tabii sağlayan bir uygulama.
Yani rakibi ama engellemeyi, daha bloke etmeyi kayganlaşarak değil mi? Teması azaltmayı amaçlayan.
Evet, tam bir profesyonel olmanız gerekiyor.
Tabii.
Bir sürü bir oyun yapılabilir, oradan o yağ vasıtasıyla yapamıyorsunuz. Ama Koca Yusuf Avrupa'daki yaptığı bütün güreşlerde de kısmetini kullanıyor fakat yağ kullanmıyor. Dolayısıyla artık onu bu şekilde kabul ediyorlar. Zaten karşısına kim çıkarsa çıksın bir şekilde alaşağı ediyor. Ve daha sonra tabii ki memleket hasreti var ve geri dönüş durumu var. Koca Yusuf. Başta da bahsettiğimiz gibi ölümüyle ilgili çok fazla şey var. Söylentiler var. Birkaç deve var bilemiyorum yani daha vaktim dolsun
kaç
ama.
Kaç yaşında? Hayır hayır. Şey devam istedim. Et Özkan. Kaç yaşında öldüğünde Koca Yusuf bu talihsiz kaza
tam
başına geldi?
Şey verilmiyor aslında ama son derece genç yani bir sayı verilmemiş ama son derece genç olduğu belli fakat ölüm trajedisi altında şöyle bir şey var. Yani 3-4 tane şey var anlatılan şey
rivayetler var değil mi? Evet rivayetler.
Mesela bir tanesi şu. Koca Yusuf denize düşer herkes gibi ama yine kendi karakteri o ahlakı kocalık yani Koca Yusuf denerek anılmasının sebebi odur. Daha en başta da söyleyeyim ki herkese yardım etmek ister. Yardım eder eder ama bir şekilde denizde kendi kalmıştır. En son Filikalara doğru gittiği zaman cüssesi insanlarla oradaki sandalları batıracağını ya da farklı bir şekilde sonuçlar olacağını düşündükleri için onu kürekle vururlar. Hatta evet, bazı rivayetlere göre parmakları baltayla kesilir. Bu çok trajiktir. Bir başkası rivayette şudur. Çok ciddi paralar kazandığıdır. Ve onu altına yatırır mesela. Kendi adına bir birikim olsun diye. Mesela 400 kiloluk bir taşla antrenman yapan bir insandan bahsediyoruz. Ki antrenmanları sırasında bu şekilde çalışır. Ve bu anlamda Rus güreşçi Karalin'i de benzetirler Koca Yusuf'u. Hem neyse o şey o engame arasında bir şekilde altınları beline bağlar. Yani çok ciddi 40 kilo civarında bir altın düşünün. Bu orada o denizde kalmasını biraz zor hale getirir. Yalnız bütün bunlar gerçektir demiyorum. Sadece olay üzerine yapılan bir takım iddialardan.
Rivayetleri paylaşıyoruz. Evet,
burada şunu ben de ilave edeyim. Kendisinin çok iyi yüzme bildiği hususu da var.
Yani bu rivayetleri destekleyen şeyler yaşanmış gibi görünüyor değil mi
yani
Ahmet Hoca?
Yani kendisinin iyi yüzme bildiğini o yüzden de yani boğularak ölmesinin mümkün olmadığını söyleyenler de var. O yüzden o özellikle Özkan Bey'in belirtmiş olduğu işte Filika'ya çıkma esnasında bileklerine vurularak kesildiği, baltayla kesildiği bu tarz şeyler bir anlamda çok da uzak gelmiyor. Yani bir takım orada rivayet ama kuvvetli bir ihtimal gibi geliyor.
Sevgili hocam 1970'lerde işte hep zaman zaman konuşuyoruz biliyorsun. Tercüman gazetesinin de Milliyet gazetesinin de spor ekipleri çok güçlüydü. Ve spor ekleri verirlerdi. Spor ansiklopedileri verirlerdi. Ben o spor ansiklopedilerinde tam da böyle okuduğumu ve çocuk halimle ürperdiğimi hatırlıyorum. Şimdi sizler söyleyince bilmiyorum sen de hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum şu anda benim evimde duruyor zaten onlar şu anda önümde duruyorlar. Spor ansiklopedileri duruyor.
Onlar bir servet değil mi hocam? Bir servet onlar.
Sevgili Cem Atabeyoğlu'nun Türk Spor Tarihi Ansiklopedisi duruyor. Onların hepsi bende duruyor ya.
Evet.
Yani şunu da ilave etmek lazım. Özellikle Özkan Bey'in söylediklerinin üzerine şimdi kısmetle güreşme meselesi çok önemli ama bir şey daha var önemli olan. Buradan yani Osmanlı'dan İstanbul'dan kalkıp Fransa'ya götüren o organizatör kendisini ve yanında götürdüğü 3 tane Türk güreşçiyi önce Greco-Romen tarz nasıl yapılır? Bunları gösteriyor. Çünkü Avrupa'da farklı bir güreş tarzı var.
Tabii.
Yani şimdi
çok kısa Ahmet Hocam çok kısa serbest ve Greco-Romen farkını da aktarsana bize ve dinleyicilere.
Şimdi serbestte elinizi ayağınızı her türlü şeyi kullanabiliyorsunuz ama Greco-Romen'de o şeyi yapma şansınız yok. Yani Greco-Romen'de sadece vücudunuzun üstünü kullanabiliyorsunuz evet. ve buradan oyunlar yapabiliyorsunuz. Evet. Halbuki Kırkpınar'da bunların hepsi serbest ve her şeyi kullanabiliyorsunuz. Hı-hı. Bu önemli bir ayrım yaratıyor.
Tabii.
Bu ayrımı fark ettiği için buna uygun şekilde o organizatör çalıştırıyor. Hı-hı. Şimdi Fransa'da güreşmeye çıktığında el ense çekme bunun üzerinden çok sayıda zaten güreşçiyi alt ediyor. Bakıyorlar ki süreç çok değişik gitmeye başlıyor. Çünkü organizasyonlar yapılıyor ve insanlar oraya gelip biletle güreş seyrediyorlar. Şimdi çok kısa sürede bu insanları tuş ettiğinde, yendiğinde tabii zevk almama gibi ve protestolar başlıyor. Bunun üzerine de bir takım farklı yollar seçmeye başlıyor organizatörler. Arka arkaya yarışmaların yapılması.
Çok önemli.
Ya da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde belli süreler içerisinde tuş etme gibi düzenlemelerin yapılması. Bütün bunlar gündeme geliyor. Yani Koca Yusuf'la beraber Türk güreşi öylesine müthiş bir şekilde tanınıyor ki dünyada. Yani o Türk gibi kuvvetli meselesi hakikaten tam anlamıyla karşılık buluyor.
Hocam sen şimdi bu cümleleri kurarken gene bir sosyolojinin bir penceresine bakalım. Birden bir zihnimde çağrıştı sana da sorayım. Bütün bu anlattıkların aslında Doğu ile Batı arasındaki farkı da bir kere daha ortaya koyuyor değil mi? Kırkpınar'da süre sınırlaması yoktur. İşte bu tür sınırlamalar yoktur. Batı hemen her şeyi bir forma koymak istiyor. Doğu daha o doğal haliyle yaşamak ve tabii, akıtmak istiyor.
Tabii bu söylediğiniz tam da şuna geliyor. Şimdi sanayi devrimi beraberinde bizim önümüze vakit nakittir çıkartır. Evet. Zaman her şeydir. Evet. Ve bunu çıkarttığı için de bu hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında düzenler ve kurallara bağlar. Tabii. Yani modern spor dediğimiz şey aslında kurallara bağlı olma meselesidir. Hı. Ve bunun belli süreleri vardır. Ve o süreler içerisinde gerçekleşir. Şimdi Kırkpınar'dan örnek verdiniz. Kırkpınar'da az önce Özkan Bey'in söylemiş olduğu gece yarılarına kadar sürme, hatta birkaç gün sürebilen organizasyonlardan bahsediyorsunuz. Burada ise süreler var ve o süreler içerisinde bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve bu çok büyük bir farklılık. Gerçekten de Batı ile Doğu arasındaki hayat tarzını olan bir tane yaklaşım tarzında dile getirmesi aslında çok iyi bir örnek, çok iyi bir yerden yakaladınız.
Hocam hani Oğuz Atay da der ya aslında bunlar darbu meseldir de Oğuz Atay da karakterlerine söyletir bunu. Batıda koşarsan kazanırsın, doğuda beklersen kazanırsın der. Değil mi?
Tabii şöyle bir şey. Şimdi Batı ile Doğu arasındaki farklılıklar üzerinden gittiğimizde biliyorsunuz Batıda kişinin dokunulmazlığı söz konusu. Doğuda ise kişi göz temasından uzak olması meselesidir. Yani örneklerden bir tanesini bu şekilde de verebiliriz. Yani gerçekten Batı ve Doğu arasında çok büyük farklılıklar var ve o farklılıklar hayatı yaşayış tarzına olduğu gibi spor tarzına da sirayet ediyor. Sporda da başka türlü.
Yani bu söylediğin de aslında bambaşka bir program serisi. Bunu da ilerleyen haftalarda hocam böyle bir başlık yapalım, konuşalım
vallahi,
hakikaten.
Çünkü olur, niye olmasın?
Çok bence, önemli, bence çok önemli. Hani tam da senin bize yeni yeni kapılar açacağın bir başlık, tam uzmanlık alanın. Sağ ol, var ol, sen hiç birikimlerini bizlerden ve dinleyicilerimizden esirgemiyorsun. Biz de zaman zaman yoruyoruz seni ama inan çok değerli katkılar oluyor.
Estağfurullah, ben çok keyif alıyorum.
Sağ ol, var ol. Hattasın o zaman, tekrar Özkan'a döneyim. Özkan'cığım sen nereden devam etmek istersin? Son 6 dakikadayız.
Şimdi şöyle söyleyeyim, Ahmet Hocam'ın da açıklamalarından sonra Batı biraz güreşe fast food bakar yani. Hı-hı. Dolayısıyla biz yani Kırkpınar geleneği ya da Koca Yusuf'tan bahsediyorsak bakın olay şöyle, dini motifleri de içeriyor. Yani daha siz çayıra çıktığınız andan itibaren Allah Allah ilallah Muhammed Resulullah denir.
Tabii.
Mesela bir dua bölümü vardır, bir peşe bölümü vardır.
Tabii.
Ve devamında şu da vardır. Yani Hazreti Hamza örneğin güreşçilerin piri olarak bilinir. Ta oradan gelen bir gelenek olduğu söylenir. Yine Koca Yusuf Abdülhamit de Abdülaziz'in özellikle Avrupa ekmesi önünde teşvik ettiği bir isimdir. Buradaki Kocaeli'nin gösterdiği performans ya da ünü bambaşka şeyleri amaçlara edinir. Yani Türk'ün gücünü göstermek ve aynı zamanda yani bir nevi cihat gibi de görülür.
Bir misyonun temsilcisi değil mi? Bir misyonun
elbette,
temsilcisi.
Elbette bakın tabii. Cihatla eş tutar. Yani gider der ki sen git tıpkı bu iddiaları içinden devam ettir ve orada bizim gücümüzü göster.
Bir kere
orada
daha göster.
Farklı bir durum olmasına kesinlikle imkan verme. Çok büyük bir misyonla gidiyor yani.
Evet.
Dolayısıyla hepsini ve başardıktan sonra dönüyor ki Türk güreş tarihinde çok fazlasıyla anılıyor. Mesela şeye de kime de şöyle çıkıyorlar çok kısa söyleyeyim. Yani derler ki uzunsun kısa boylusun, köylüsün veya şehirlisin. Belki de dağlısın. Koskoca Kurtdereli'nin soyusun. Güreş tarihinizde iziniz olsun. Sırtınız yere gelmesin gibi bakın çok enteresan Batı'nın biraz anlamakta zorlanacağı şeylerdir.
Ama bizim mesela çok, çok iyi anlayacağımız değil mi?
Askerlik görevi sırasında Cengiz Elbey vardır. Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin baş pehlivanlarından bir tanesiydi. Hı-hı. Aynı dönemde Fransa'ya gitmişti mesela. Hı-hı. Pehlivanlarımız orada bir gösteri maçına çıktılar. Döndüğü zaman Cengiz'e dedim ki Allah rahmet eylesin nasıl şeylerle karşılaştın? Tepkilerle. Hı-hı. Dedi ki inanılmaz bir ilgi vardı. Yani henüz bizi algılayamadılar bile ama gördükleri şeyin yani yapılan güreşin hakikaten çok farklı bir şey olduğunun iyi kötü algıladılar. Devamı da gelecek bu ziyaretlerin demişti. Yani modern güreş işte bahsettiğimiz o minder güreşi bambaşka bir hikaye. Hoca Yusuf'un misyonu ve Kırkpınar'ın algılanış biçimi bambaşka.
Ahmet Hocam sürede çok sıkıştırıyor. Çok teşekkür ediyorum. Az önce sen hani o 3 ansiklopedi de önümde duruyor dedim. Ben de onlar bir servet iyi bak onlara dedim evet. Ama belki duymamış olabilirsin. Hakikaten kitaplığının en müstesna yerinde duruyordur eminim o ansiklopediler.
Şimdi evet öyle bir yerde duruyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım bu uzaktan satışlar falan oluyor ya.
Evet.
Orada bir şey görmüş spor ansiklopedisini. Belki sende yoktur ilgini çeker diye bana gönderdi. Dedim ki onlar bende var. Ben onları ta ortaokul döneminde fasikül biriktirerek yapmıştım. O yüzden o çok kıymetlidir onlar benim için. Çok da çok severim. Zaten biliyorsunuz yaptığımız bir programda özellikle vurgu yapmıştım. Tercüman.
Evet.
Tercüman ve Milliyet spor servislerine gerçekten onların çok büyük katkısı var. Türkiye'de sporun yerleştirilmesi konusunda. Ama tekrar şuraya döneyim. Yani Koca Yusuf'la ilgili olarak Koca Yusuf gerçekten Fransa'da değil ama Amerika'da çok daha fazla iz bırakıyor. Yani Fransa'da daha farklı yaklaşılıyor Koca Yusuf'a. Yani oradaki güreşini tam anlamıyor Fransızlar. Ama Amerika'da çok büyük ilgi çekiyor. Ve Amerika'da aynı zamanda Koca Yusuf'un Özkan da benim de söylediği gibi o efendiliği belki de çeleviliği diyelim o gerçekten kocalığı öylesine büyük bir etki bırakıyor ki çok büyük iz bırakıyor Amerika'da. Çok
o Ali Cenaplığı, babacanlığı, evet. Babalığı değil mi yani?
Yani güreş tarzı yapıp ettikleri davranışı müthiş izler bırakıyor Amerikalılar üzerinde ve Amerikalılar çok memnun kalıyorlar Koca Yusuf'tan. Hatta tekrar gelmesini de istiyorlar. Tekrar gelip tekrar güreşmesi konusunda da anlaşıyorlar.
Ama kısmet olmuyor. Kısmet olmuyor değil mi?
Kısmet olmuyor çünkü bir taraftan da Sıla özlemi çok ağır basıyor Koca Yusuf'ta. O yüzden de zaten gitmek istiyor. Mesela Fransa'da o kadar para peşinde koşmuyor. Amerika'da da para peşinde koşmuyor ama Amerika'da para kazanmayı da bir anlamda görüyor ve hak ettiği o paraları da alıyor. Fransa'da mesela hak ettiği paraları alamıyor Koca Yusuf.
Hocam süremiz bu haftalık doldu. Haftaya devam edelim. Kurtdereli Mehmet Pehlivanlar, Kel Aliçolar, Adalı Haliller diye devam edelim. Hepsini rahmetle, sevgiyle, saygıyla analım. Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkın için.
Rica ederim.
Özkan'cığım son 60 saniyedeyiz. Toparlayıcı cümlelerini senden de alayım.
O zaman hemen veda bir hatırlatma edeyim. Daha yapalım. Mesela Koca Yusuf 1968 yılında Oğuz Aral ve Tekin Aral tarafından çizgiye de döküldü ve bir çizgi filmi yapıldı. Hı-hı. Orada bu can kurtaran durumları, o yüzdüğü anlar falan çok güzel.
Onlara dijital platformlarda ulaşabilir mi dinleyicilerimiz? Öyle bir.
Şu an biraz zor gibi gözüküyor ama tabii ki araştırılması gerekiyor. Ben sadece o büyük güzellerin hakkını vermek istedim.
Bir bilgi notu olarak paylaşayım dedin. O zaman Özkan'cığım sana da çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya Kurtdereli Mehmet Pehlivan diye bir başlık açalım. Kurtdereli, benim de Balıkesir memleketim Kurtdereli. Orada büyük bir anıtı vardır Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın. Her zaman önünden saygıyla geçmişimdir ben de. O Kurtdereli ile yola çıkalım. Gene Türk güreş tarihini konuşalım. Çok teşekkür ediyorum Özkan'cığım sana da.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalık da bu kadar. Spor Daima ekibi Eda Kotanoğlu, sevgili Tolga Kökten ana kumandada ve sevgili Özkan Pekesen telefon hattımızdaydı. Ahmet hocamız, Profesör Doktor Ahmet Talimciler yine çok değerli katkılarda bulundu. Ve Spor Daima ekibinin lideri, prodüktör ben Murat Örem. Hepinize sağlık, sevgi, hürmetler sunuyorum ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den selam, saygı bizden.
Spor Daima. Spor.